Ayrım 6.
Oysa orada kim bilir ne ilginç, ne meraklı, ne cesur, ne küstah, ne deli kızlar duruyordu. Derken hayatında en sevdiği kişiden, annesinden de nefret etmeye koyuldu. Harika bir insandı annesi. Bütün gün dışarıda çalışır, akşamları ev işleri yapardı. Kızı iyi okullara gitsin, piyano, keman çalmayı öğrensin, prensesler gibi giyinsin, en son moda spor ayakkabılara, blujinlere sahip olsun diye kendi yaşamını feda etmiş, yıllarca aynı eski entarileri yamayıp giymişti. Tüm sevgisini bana veren birinden nasıl nefret ederim diye düşündü Veronica. Kafası karışmıştı, duygularına gem vurmaya çalıştı. Ama geç kalmıştı, nefret taşmıştı bir kez. Kendi özel cehenneminin kapılarını sonuna dek açmıştı. Kendisine sunulan sevgiden nefret ediyordu. Çünkü hiç karşılık beklemeyen bir sevgiydi bu. Saçma, gerçek dışı, doğa yasalarına aykırıydı. Hiç karşılık istenmeyen bu sevgi, onu suçluluk duygularına boğmayı başarmış, kendi hayallerini çöpe atmak pahasına bir başkasının beklentilerini yerine getirmek isteğini yaratmıştı. Dünyada var olan yozlukları, pislikleri, güçlükleri yıllar yılı ondan saklamaya çalışmıştı bu sevgi. Bu aşırı esirgemenin, günün birinde hayatın bu gerçekleriyle kaçınılmaz olarak karşılaştığında onu savunmasız bırakacağı göz ardı edilmişti. Ya babası? Ondan da nefret ediyordu. Hiç durmadan çalışan annesinin aksine babası yaşamayı biliyordu. Kızını barlara, tiyatrolara götürürdü. Birlikte çok iyi vakit geçirirlerdi. Adam gençken gizli gizli aşıktı ona. Bir babayı sever gibi değil de bir erkeği sever gibi sevmişti babasını. Herkese karşı son derece sevimli, açık, keyifli olduğu halde bu davranışları hak eden tek kişi olan annesine karşı kapalı olduğu için de nefret ediyordu babasından. Her şeyden nefret ediyordu. Yığın yığın kitapla dolu kütüphaneden, yaşamı açıklamaya çalışan kitaplardan, onu geceler boyu cebir çalışmaya zorlayan okullardan, dünyada öğretmenlerden ve matematikçilerden başka kimin gereksinmesi vardı ki cebire mutlu olmak için? İnsanları neden cebir gibi, geometri gibi ve daha bir yığın yararsız bilgi gibi şeyler öğrenmeye zorlarlardı? Veronica salonun kapısını iterek açtı. Piyanonun başına gitti, kapağını açtı ve bütün gücünü toplayarak tuşlara bangır bangır basmaya koyuldu. Delice, kakafonik, karmakarışık sesler doldurdu odayı. Duvarlara çarpıp içini parçalayan cırtlak sesler olarak ona geri döndüler. İçini parçalayan ama aynı zamanda yansıtan sesler. Yeniden abandı tuşların üstüne. Bir kez daha ezgisi falan olmayan, sanki birbirleriyle çarpışan notalar uçuştu çevresinde. Deliyim ben, bunu yapmama izin var. Nefret edebilirim, piyanoyu bangır bangır çalabilirim. Akıl hastalarının notaları doğru düzgün sırayla çalma zorunlulukları yok. Tuşlara yeniden saldırdı. Bir kez, iki kez, on kez, yirmi kez ve her seferinde içindeki nefret azalır gibi oldu. Sonunda tamamen uçup gitti. Derken ruhu yeniden derin bir huzurla doldu. Veronica bir kez daha yıldızlı gökyüzüne ve odayı tatlı bir ışıkla dolduran sevgili yeni aya baktı. Bitimsizlikle sonsuzluğun el ele yürüdüğü izlenimini yaşadı yeniden. Yalnızca birine baksanız bile, örneğin sınırsız evrene, ötekinin hiç bitmeyen, hiç geçmeyen, hep şimdi olan zamanın varlığını da seziyorsunuz. Yaşamın tüm gizleri hep burada. Koğuştan salona doğru yürüdüğü sırada öylesine katışıksız bir nefret duymuştu ki artık yüreğinde hiçbir kin kalmamıştı. Yıllarca ruhunun derinliklerinde barındırdığı olumsuz duyguların su yüzüne çıkmasına izin vermişti sonunda. Onları gerçekten hissetmişti. Artık gerekli değildiler, gidebilirlerdi. Sessiz, kıpırtısız oturmayı sürdürdü. Yaşadığı anın tadını çıkararak, nefretin geride bıraktığı boşluğun sevgiyle dolmasına izin vererek. Bir an geldi, hazır olduğunu hissetti. Başını aydan yana çevirdi ve ay ışığına övgü sonatını çalmaya koyuldu. Ayın müziği dinlediğini, onurlandırdığını, yıldızların onu kıskandığını biliyor gibiydi. Sonra yıldızlar içinde bir şeyler çaldı. Bahçe için, karanlıkta göremediği ama orada dimdik durduğunu bildiği dağlar içinde. O, bahçe için müzik yaparken bir deli daha girdi salona. Şifa bulmaz bir şizofren olan Edward. Adamı gördüğünde hiç korkmadı. Tam tersine gülümsedi. Adam da gülümseyince çok şaştı. Müzik adamın uzak dünyasına, aydan bile ötelerde sakladığı dünyasına bile ulaşabiliyordu. Müzik mucizeler yaratabilirdi. Doktor Igor, Villette'deki küçük muayene odasının kapısını açarken yeni bir anahtarlık edinmeli diye düşündü. Eskisi orasından burasından kopmuştu. Kılıfın küçük metal parçası yere yuvarlandı. Doktor Igor eğilip parçayı yerden aldı. Ljubljana arması kakmalı, bu metal parçayla ne yapmalı? Atabilirdi tabii, ya da yeni bir deri kayış yapmalarını isteyerek tamir ettirebilirdi. Ya da oynasın diye yeğenine verebilirdi. Her üç seçenek de saçma göründü birden. Yeni bir anahtarlık pahalı değildi. Yeğeni ise eski armalarla ilgilenen bir çocuk değildi hiç. Ömrünü televizyon seyretmekle, İtalya'dan ithal elektronik oyuncaklarla geçiriyordu. Doktor Igor gene de anahtarlığını atmaya kıyamadı. Cebine koydu. Ne yapacağına daha sonra karar verebilirdi. Hastanenin bir hastası değil de yöneticisi olması bu yüzdendi işte. Herhangi bir karara varmadan önce uzun uzun düşünürdü. Işığı yaktı. Kış ilerledikçe şafak daha geç söküyordu. Taşınmak, boşanmak, ışık azlığı, depresyon vakalarının artmasının belli başlı nedenleriydi. Doktor Igor baharın erken gelmesini, böylece sorunlarını yarıya indirmesini umuyordu. Defterine baktı. O gün yapacağı işleri gözden geçirdi. Edward'ın açlıktan ölmesini engellemek için bir şeyler yapmak zorundaydı. Şizofrenlerin ne yapacakları hiçbir zaman belli olmuyordu. Bu da bir süredir yemeden içmeden kesilmişti. Doktor Igor damardan beslenmesine karar vermişti. Ama bunu sonsuza dek sürdüremezlerdi. Edward, 28 yaşında güçlü kuvvetli bir delikanlıydı. Serumla bile yavaş yavaş eriyecek, her gün biraz daha iskeleti andıracaktı. Peki Edward'ın babası ne diyecekti buna? Genç Slovenya'nın en önemli büyükelçilerinden biriydi. 1990'ların başlarında Yugoslavya ile sürdürülen ince pazarlıkların arkasında olanlardandı. Ne de olsa yıllar yılı Belgrad hükümetiyle çalışmış, onu düşmandan yana olmakla suçlayan düşmanlarını alt edebilmişti. Ve hala diplomattı. Ama artık başka bir ülkenin temsilcisiydi. Güçlü, etkili, herkesin çekindiği bir adamdı. Doktor Igor bir an kaygılandı. Demin nasıl anahtarlığından düşen metal parça yüzünden kaygılandıysa o kadar işte. Üstünde durmadı. Büyükelçinin oğlunun görünüşüyle ilgilendiği yoktu zaten. Evladını resmi davetlere ya da hükümet temsilcisi olarak gönderildiği çeşitli ülkelere götürmek niyetinde değildi. Edward Villette'deydi ve yaşadığı sürece orada kalacaktı. Ya da babası yüklü maaşını almaya devam ettiği sürece. Doktor Igor damardan beslenmeyi durdurmaya karar verdi. Bırakacaktı Edward biraz daha erisin. Yemek yemeyi kendi istesin. Durum çok kötüleşirse bir rapor yazıp sorumluluğu Villette'in yönetimindeki hekimler konseyine devredebilirdi. Babası ona başını beladan kurtarmanın en iyi yolu sorumluluğu paylaşmaktır, diskurunu öğretmişti. Babası da doktordu. Elinde ölen bir sürü hasta olmuştu ama başı hiçbir zaman yetkililerle derde girmemişti. Edward'ın tedavisinin durdurulmasını emreden Doktor Igor, önündeki öteki dosyaya geçti. Rapora göre Zed Gamendel, tedavi dönemini tamamlamış, taburcu edilmeye hazırdı. Doktor Igor onu kendisi görmeye karar verdi. Villette'den salıverilen hastaların ailelerinden şikayetler almak kadar canını sıkan bir şey yoktu. Ama neredeyse her zaman başına gelen bir şeydi bu. Çünkü akıl hastanesinde bir süre kalan hastaların kolayca normal hayata uydukları çok az görülen bir şeydi. Hastanenin suçu değildi bu. Dünyanın dört bir yanındaki hastanelerin hiçbirinin suçu değildi. Yeniden uyum sağlama sorunu her yerde aynıydı. Tıpkı hapishanelerin hiçbir mahkumu düzeltemedikleri, yalnızca onlara yeni yeni suç yöntemleri öğretebildikleri gibi, hastaneler de hastaları tümüyle gerçek dışı bir dünyaya alıştırırlardı. Çünkü buralarda her şeyi yapabilir, davranışlarının sorumluluğunu almak zorunda kalmazlardı. Tek bir çıkar yol vardı, deliliğin tedavisini bulmak. Doktor Igor tüm yüreği ve benliğiyle bunu yapmaya çalışıyordu. Psikiyatri dünyasında devrim yaratacak bir tez geliştirmekteydi. Akıl hastanelerine geçici süreler için yatan ve şifa bulmaz hastalarla aynı koşulları paylaşan kişilerde bir sosyal dejenerasyon süreci baş gösteriyordu ki, bir kez başladı mı bunu durdurmak imkansızdı. Zetka Mendel bu hastaneye geri gelecekti, hem de kendi isteğiyle, gerçekte olmayan bir takım semptomlardan yakınarak. Çünkü kendisini dışarıdakilerden daha iyi anlar görünen insanlara yeniden kavuşmak isteyecekti. Oysa Doktor Igor deliliğin nedeni olduğuna inandığı vitriol adlı zehirle baş etmenin bir yolunu bulursa, adı tarihe geçecek, dünya sonunda Slovenya'nın nerede olduğunu öğrenecekti. Geçen hafta eline öyle bir fırsat geçmişti ki, gökten meleklerin gönderdiğine inanabilirdi. Başarısız bir intihar girişimi. İki dünya bir araya gelse bu fırsatı kaçırmak niyetinde değildi. Doktor Igor mutluydu. Gerçi ekonomik nedenlerden dolayı tıbbın yıllar önce yasakladığı kimi tedavileri, örneğin ensülin şoku gibi, kabullenmek zorunda kalıyordu. Ama aynı ekonomik nedenlerle Bilet de yeni psikiyatri denemeleri yapabiliyordu. Vitriol araştırmalarına ayıracak vakit ve personele sahip olmanın yanı sıra, kendilerine kardeşlik çemberi adını veren bir grup insanın hastanede kalmaya devam etmeleri konusunda patronlarından izin koparmıştı. Hastaların kesin kes gerekenden bir süre daha fazla yatmaları, kurumun hissedarları tarafından hoş görülüyordu. Sözcüye dikkat, teşvik değil, hoşgörü. Bunun insancıl nedenlerle yapıldığı, İyileşen bir hastanın eski dünyasına dönmeye hazır olup olmadığına, kendisinin karar vermeye hakkı olduğu ileri sürülüyordu. Böylece Villette, sanki burası seçkin bir otel ya da benzer ilgi alanları, görüşleri olan kişilerin bulunduğu bir kulüpmüş gibi kalan bir grup insan vardı. Doktor Igor, delilerle akıllıları aynı mekanda tutmayı başarıyor, böylece ikincilerin birincileri olumlu yönde etkilemelerini sağladığını düşünüyordu. Durumun yozlaşmasını engellemek, delilerin iyileşenler üzerinde olumsuz etkilerini önlemek içinse, kardeşlik çemberinin her üyesinin günde en az bir kez hastaneden dışarı çıkması şarttı. Hissedarların sağlıklı insanların hastanede kalmalarına izin vermelerinin, sözde insancıl nedenlerle bir bahane olduğunu Doktor Igor çok iyi biliyordu. Slovenya'nın küçük sevimli başkenti Ljubljana'da bu masraflı, modern hastaneyi ayakta tutacak kadar zengin delinin bulunamayacağından korkuyorlardı. Üstelik Sağlık Bakanlığı'nın birkaç tane birinci sınıf akıl hastanesi de vardı ve bu akıl sağlığı piyasasında Villette için kesin bir dezavantaj demekti. Eski kışlayı hastaneye dönüştürdüklerinde hedef aldıkları kitle Yugoslavya ile savaştan etkilenecek kişilerdi. Oysa savaş kısa sürmüştü. Hissedarlar savaşın yeniden başlayacağından emindiler ama bu gerçekleşmemişti. Üstelik yeni yapılan araştırmalar bir başka gerçeği ortaya çıkarmıştı. Savaşların psikolojik kurbanları vardı ama bunların sayısı stres, tek düzelik, doğuştan gelen hastalıklar, yalnızlık, dışlanmak gibi sorunların kurbanlarından çok daha azdı. Bir toplum savaş, hiperenflasyon, salgın hastalık ve benzeri ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunda intihar sayısında hafif bir artış görülse de, depresyon, paranoya, psikoz vakalarında belirgin bir düşüş kaydediliyordu. Söz konusu sorun çözümlendiğinde vakalar gene normal düzeye dönüyordu. Doktor Igor'a göre bu şu anlama geliyordu. İnsanlar ancak koşullar buna el verdiğinde delirme lüksüne sahiptiler. Önünde bir başka araştırmanın sonuçları vardı. Bir Amerikan gazetesinin dünyanın en yüksek yaşam standartına sahip ülke olarak nitelediği Kanada'da yapılmış bir alan araştırmasıydı bu. 15-34 yaş arası kişilerin %40'ı, 35-54 yaş arası kişilerin %33'ü, 55-64 yaş arası kişilerin %20'si şu ya da bu türde bir akıl hastalığı geçirmiştir. Her 5 kişiden birinde halen psikiyatrik bir bozukluk olduğu, her 8 Kanadalı'dan birinin hayatta en az bir kez zihinsel bozukluklar yüzünden hastaneye yatırılacağı tahmin edilmektedir. Onların pazarı bizimkinden geniş diye düşündü Doktor Igor. İnsanların mutluluk olasılığı ne kadar yükselirse mutsuzlukları da o kadar artıyor demek. Doktor Igor birkaç vakayı daha gözden geçirdi. Hangilerini konseye aktaracağı, hangilerini kendi başına çözümleyeceği konusunda dikkatlice düşündü. Bu işleri bitirdiğinde gün ışımıştı. Elektriği söndürdü. İlk randevusunun hemen gönderilmesini emretti. Kendini öldürme girişiminde bulunan hastanın annesi, "Ben Veronica'nın annesiyim, kızın nasıl?" Doktor Igor, ona gerçeği söyleyip söylememe konusunda kararsız kaldı bir an. Kadının ileride kötü sürprizlerle karşılaşmasını önlemek için, ne de olsa kendi kızı da aynı adı taşıyordu, en iyisi hiçbir şey açıklamamaya karar verdi. "Henüz bilemiyoruz," diye yalan söyledi. "Bir hafta daha beklemek gerek." Kadın, gözyaşlarını zor tutarak, "Bunu neden yaptığını bir türlü anlayamıyorum," dedi. "Her zaman sevgi ve şefkatle davrandık ona. Onu iyi yetiştirmek için her türlü özveride bulunduk. Kocamla aramızda bazı geçimsizlikler olmuştur ama yuvamızı yıkmadık. Kötü günlerde hep dayanışma içindeydik. Veronica'nın iyi bir işi var, güzel bir kız ama gene de, kendini öldürmeye kalktı," dedi Doktor Igor. "Şaşılacak bir şey yok. Hayat böyle. İnsanlar mutlulukla başa çıkamıyorlar bir türlü. İsterseniz size Kanada istatistiklerini gösterebilirim." "Kanada mı?" Kadın çok şaşırmıştı. Doktor Igor konuyu değiştirmeyi başarmıştı. "Bakın," dedi, "siz buraya kızınızın nasıl olduğunu öğrenmeye değil, kendini öldürmeye kalkıştığı için özür dilemeye gelmişsiniz. Kaç yaşında?" "24. "Demek ki olgun, deneyimli bir kadın. Ne istediğini biliyor ve kendi kararlarını kendi verecek yaşta. Sizin evliliğinizle ya da eşinizle birlikte yaptığınız özverilerle ne ilgisi var bunun? Kaç yıldır kendi başına yaşıyor?" "6 yıldır. "Gördünüz mü? Tamamıyla bağımsız bir kişi. Ama sırf Avusturyalı hekimin biri, Dr. Sigmund Freud'dan söz ediyorum. Yukarıda adını işitmişsinizdir. Çocuklarla ana babaları arasındaki sağlıksız ilişkiler üstüne bir şeyler yazdı diye, günümüzde insanlar her şeyin suçunu kendilerinde arıyorlar. Sizce Hintliler katil olan bir evladın ana baba kurbanı olduğuna mı inanıyorlar? Söyleyin bakayım." "En ufak bir fikrim yok," dedi kadın. Hekimin davranışlarından dolayı uğradığı şaşkınlığı üstünden atamamıştı. Yoksa adam hastalarına mı benzemeye başlamıştı? "O zaman ben söyleyeyim," dedi Doktor Igor. "Hintliler genellikle katilin suçlu olduğuna inanırlar. Toplumun, ana babanın ya da atalarının değil. Japonlar oğulları kafayı bulup gidip birilerini vurursa intihar ederler mi? Hayır, gene hayır. Oysa hepimiz biliyoruz ki Japonlar incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle kendilerini öldürmeye meraklıdırlar. Daha geçen gün gazetede okudum. Bir Japon delikanlı üniversite giriş sınavını kazanamadı diye kendini öldürmüş." "Kızımı görebilir miyim acaba?" diye sordu kadın. "Ne Japonlarla ilgileniyordu, ne Hintlilerle, ne de Kanadalılarla." "Evet, evet, birazdan," dedi Doktor Igor. Sözünün kesilmesine sinirlenmişti. "Ama önce şunu anlamanızı istiyorum. Çok ciddi bazı patolojik vakalar dışında, insanlar yalnızca günlük yaşamın tek düzeliğinden kurtulmak amacıyla delirirler. Anlıyor musunuz?" "Anlıyorum. Ona iyi bakamayacağımdan korkuyorsanız hiç kaygılanmayın. Ben hiçbir zaman yaşamımı değiştirmeye çalışmadım." Doktor Igor'un içi rahatlamış gibiydi. "Çok iyi," dedi. "Düşünün bir kez, ömrünüzün her günü aynı şeyleri tekrarlamadığımız bir hayat hayal edebiliyor musunuz? Örneğin hepimiz yalnızca karnımız acıktığında yemeğe karar verseydik, ev kadınları ve lokantaların hali ne olurdu? İnsanın yalnızca acıktığında yemek yemesi daha normal olurdu," diye düşündü kadın. Ama doktor, Veronica ile görüşmesine izin vermez korkusuyla bir şey demedi hemen. Sonunda, korkunç bir karmaşa meydana gelirdi dedi. Ben şahsen bir ev kadınıyım. Ne dediğimi biliyorum, inanın. Böylece kahvaltı ediyoruz, öğlen ve akşam yemeği yiyoruz. Her akşam belli bir saatte kalkıyoruz, haftada bir gün dinleniyoruz. Birbirimize armağan alalım diye Noel, göl kıyısında birkaç gün geçirelim diye Paskalya günü var. Peki ya kocanız birden büyük bir tutkuya kapılsa, sizinle oturma odasında sevişmeye kalksa ne yapardınız? Bu adam nelerden söz ediyor, ben kızımı görmeye geldim dedi kadın içinden. Çok azim bir şey olurdu bu dedi dikkatle. Doğru yanıtı verdiğini umarak. Fevkalade diye haykırdı Doktor Igor. Sevişilecek yer yatak odasıdır. Başka herhangi bir yerde sevişmek kötü örnek olur. Anarşinin yayılmasına yol açar. Kızımı görebilir miyim diye sordu kadın. Doktor Igor pes etti. Bu köylünün onun dilinden anlayacağı yoktu. Kızının ciddi bir intihar girişiminde bulunduğunu, komadan yeni çıktığını bildiği halde, deliliği felsefi açıdan tartışmak onu ilgilendirmiyordu. Zile bastı, sekreteri kapıda belirdi. Kendini öldürmeye kalkan genç hanımı çağırın dedi. Hani gazetelere mektup yazan, Slovenya haritalarda yer alsın diye intihar ettiğini söyleyen kız. Onunla görüşmek istemiyorum. Dış dünya ile tüm bağlarımı koparttım. Salonda herkesin önünde bu sözleri söylemek kolay olmamıştı. Ama hasta bakıcı da gereken inceliği göstermemiş, herkesi ilgilendiren genel bir haber verircesine, annesinin kendisini görmek üzere beklediğini yüksek sesle ilan etmişti. Annesini görmek istemiyordu. İkisinin de sinirini bozmaktan başka bir işe yarayamazdı bu. Annesinin onu öldü bilmesi en iyisiydi. Veronika vedalardan oldum olası nefret ederdi. Adam geldiği gibi gitti. Kız da dağları seyretme işine geri döndü. Bir hafta saklanmış, sonunda görünmüştü güneş. Ama kız bunun böyle olacağını daha dün geceden biliyordu. Çünkü piyano çaldığı sırada ay haberi vermişti. Hayır, delilik bu. Kendimi toparlamalıyım. Gezegenler kimseyle sohbet etmez. Tabii kendine astrolog süsü verenler hariç. Ay, dün gece biriyle konuştuysa o şizofren çocukla konuşmuştur. Bunu düşündüğü anda göğsüne müthiş bir sancı girdi ve kolunun tutulduğunu hissetti. Veronika'nın başı dönüyordu. Bir kalp krizi. Hoş bir uçuş havasına girdi. Sanki ölüm onu ölmek korkusundan kurtarmıştı. Demek her şey bitiyordu. Sancısı hala sürüyordu ama sonsuz huzura kavuşmak uğruna birkaç dakikalık acının ne önemi vardı?